Ayrım 2. Pazarlık yok. Uğur Dündar. Sayfa 24. Türkiye'm, Türkiye'm, cennetim. 14 Haziran 2012, Sözcü. Dün değerli dostum Doktor Eser Alptekin aradı. İyi uykular sayın seyircileri, bir solukta okudum. Çok güzel bir kitap olmuş ama bizim birlikte verdiğimiz mücadelelerden hiç söz etmemişsin dedi. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Alptekin çok haklı. Sağlık sektöründe dönen dolapları açığa çıkarabilmek için yıllardır büyük çaba harcıyor. Bu nedenle de acımasız saldırıların hedefi oluyor. Örneğin, ülkemizdeki bel fıtığı ameliyatlarının %99'u gereksizdir diyor. Önüne gelene neşter atarak hastaları sakat bırakanlar hemen saldırıya geçiyor. Makaleler yazılıyor, televizyon programları yapılıyor, ellerinden gelse susturabilmek için çarmıha gelecekler. Ama o, doğruyu savunduğu için yılmıyor, susmuyor. Nitekim, hakikat gecikerek de olsa hedefine ulaşıyor. Gazetecilerin de bulunduğu bir yemek masasında dünyaca saygın Yale Üniversitesi'nin tıp fakültesi dekanı onun hakkını teslim ediyor. Doktor Alptekin çok haklı. Bel fıtığı ameliyatlarını 4 yıl öncesine kadar biz de yapıyorduk. Ama yanlış olduğunu gördük ve vazgeçtik. Artık yapmıyoruz, diyor. Uslanmaz hekim Eser Alptekin yine duramıyor ve bir süre sonra bomba gibi yeni bir iddiada bulunuyor. Ülkemizde bel fıtığı hastaları görüntüleme cihazları yoluyla soyuluyor. Bu müthiş iddiayı dile getirirken belgesini de sunuyor. Diyelim ki hasta A grubu MR cihazıyla görüntülenecek. Eğer kendisi giderse ödeyeceği para 1000 lirayı buluyor. Ama ben gönderirsem sadece 100 lira ödüyor. Arada 900 liralık büyük fark var. Eğer bana yapılan teklifleri kabul etsem bu farkı görüntüleme merkeziyle kırışırız. Ama hastaların soyulmasına vicdanım el vermiyor. Parayı cebe indirmek yerine soygun çarkını kamuoyuna duyuruyorum. Bu kez görüntüleme sektörü ayağa kalkıyor. Eser Alptekin boy hedefi oluyor. Ellerinden gelse linç edecekler. Ama gerçek çırılçıplak ortada duruyor. Doktor Alptekin yine haklı çıkıyor. 2004 yılında dünya Vioxx adlı ilacın sebep olduğu skandalla sarsıldı. Oysa Vioxx, mucizevi etkiye sahip bir ödem giderici olarak piyasaya sunulmuştu. Aynı amaçla kullanılan diğer ilaçlardan farkı mideye dokunmamasıydı. Kanama yapmadığı için ülserli hastalar bile rahatlıkla alabiliyordu. Benzerlerine oranla çok pahalı olmasına rağmen Vioxx kapış kapış gidiyordu. Örneğin Doktor Alptekin'in 30 hastasından 25'i Vioxx kullanıcısıydı. Ancak çok geçmeden hastalarında tuhaf belirtiler gözlemlemeye başladı. Örneğin tansiyonları yükseliyor, bazıları çift görebiliyor, kimileri ise kalp hastalıklarına özgü şikayetler dile getiriyordu. Kuşkuları giderek artınca ilk önlem olarak ilacı yazmaktan vazgeçti. Bununla da yetinmeyip üretici firmanın Türkiye'deki tıbbi direktörünü aradı. Yetkiliyle tespitlerini paylaştı. Aldığı cevap şaşırtıcıydı çünkü tıbbi direktör mucize ilaç Vioxx'un uzun deneyler sonucunda piyasaya çıkarıldığını söylüyor. Sözü edilen belirtilerin hastaların sadece %1'inde görüldüğünü, bunun da normal olduğunu öne sürüyordu. Oysa Eser Alptekin'e göre bu oran %70'ler civarındaydı. Aradan günler geçti. Amerika'daki yetkililerle görüşüp size 10 gün sonra döneceğim diyen tıbbi direktörden ses seda çıkmayınca Doktor Alptekin bir kez daha arayıp uyardı. Üstelik bu kez çok sertti. Bana döneceğinizi söylediniz ama aramadınız. Sizi son kez ve çok ciddi olarak uyarıyorum. İnsanların sağlığıyla oynamayın. Bu konuşmanın üzerinden bir yılı bile geçmeden Vioxx skandalı patlak verdi. İlacın ölümlere yol açtığı belirlendi. Piyasadan toplatılan Vioxx'un üreticisi aleyhine sadece Amerika'da 2500 dava açıldı. Milyarlarca dolarlık tazminat istendi. Sonunda şirket 1 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Oysa Doktor Alptekin skandalın ortaya çıkmasından bir yıl önce durumu fark etmiş ancak uyarıları önemsenmemişti. Çünkü burası Türkiye. Burada en ucuz şeylerden biri insan hayatı. Üstelik insan hayatıyla oynamanın cezası da pek yok. Geçenlerde yayımlanan bir rapora göre Türkiye, organ ticaretinin dünya ölçeğindeki merkezlerinden biri. Yerinde bir tespit. Bu ülkede organ mafyalığı yapmak kolay, organ mafyası haberini yapmak çok zor. Dünyanın en ünlü organ taciri 171 yıl hapis istemiyle yargılanırken bir gün bile cezaevine girmiyor ama ona organ mafyası diyen gazeteci cezaevini boylayabiliyor. Yani mafyaya cennet, gazeteciye cehennem. Organ mafyası dışarıda ama Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Müyesser Yıldız gibi gazeteciler içeride. Üstelik kimsenin organını çalmadılar. Sağlığıyla oynamadılar. Ama aylardır cezaevindeler. Peki niçin? Kamuoyunun sağlıklı olması amacıyla haber yaptıkları için. Hukuk, ey hukuk, neredesin? Babalar Günü Armağanı, 17 Haziran 2012 Sözcü. Şöyle bir film sahnesi düşünün. Ülkenin en sevilen sinema ve tiyatro oyuncularından biri, çok genç sayılabilecek yaşta kalp krizinden hayatını kaybeder. Her akşam televizyonda gösterilen filmleriyle milyonlarca insanın gönlünde taht kuran mizah ustasının cenaze törenine binlerce hayranı akın eder. Ünlü oyuncunun dostları ve okul arkadaşları da namazın kılınacağı camiye koşarlar. Merhum sanatçıyla arkadaşlığı lise yıllarına kadar dayanan ünlü soruşturmacı gazeteci ise, yüzlerce kilometre ötede bir deniz kıyısında geçirdiği yaz tatilini yarıda keserek cenazeye yetiştirmeye çalışır. Ancak onu, namazın kılınacağı caminin avlusunda büyük bir tehlike beklemektedir. Soruşturmacı gazetecinin haberlerinden zarar gördüğünü düşünen mafya babalarından biri, gazeteciyi öldürmek üzere tetikçisini camiye göndermiştir. Okuduklarınız bir film senaryosundan alıntı değil, tümüyle gerçek. 2000 yılı Haziran sonları. Vefalı dostum Kemal Sunal'ın aramızdan ayrıldığı o uğursuz güne bir hafta var. Kemal'le buluşup Vefa Lisesi'nden arkadaşımız sevgili Müjdat Gezen'i telefonla işlettik. O gün çocuklar gibi şendik. Ertesi gün tatil için ailece Bozcaada'ya gittik. Kara haberi de oradan aldım. Hayatını kaybettiğini duyduğumda dünya başıma yıkıldı. Cenaze törenine yetişebilmek için Çanakkale'den uçağa atlayarak İstanbul'a geldim. Uçaktan inip cep telefonumu açtım ki onlarca kişi aramış. Israrla arayanlardan biri de kadim dostum Profesör Haluk Şahin. Hemen Haluk'un numarasını çevirdim, telaş içindeydi. Az önce CNN Türk'ten aradılar, onlara bir ihbar gelmiş. Seni Kemal'in cenaze töreninde vuracaklarmış. Allah Allah, peki kim, neden vuracakmış beni? Hani geçenlerde yakalanan mafya babası var ya, adamın polisteki ifadesini arenada yayınladığın için çok bozulmuş. İntikam adına seni vurduracakmış. Peki bu ifadeyi biz mi uydurmuşuz? Adam ne söylediyse onu ekrana getirmişiz, yani habercilik yapmışız. Haklısın ama cenaze namazının kılınacağı Teşvikiye Camisi'ne gitmesen ve hemen Bozcaada'ya dönsen daha iyi olur. Hiç olmazsa orası daha güvenli. Halukcuğum, bu bizim aldığımız kaçıncı ölüm tehdidi? Ölümden korkan, tehdide pabuç bırakan bu işi yapamaz. Yalan söylemedik, hakaret etmedik, iftira atmadık. Niye korkayım? Sevgili arkadaşımın son yolculuğuna uğurlayacağımız törene mutlaka katılacağım. Ucunda ölüm bile olsa umurumda değil. Uğurcuğum haklısın ama bu defa durum farklı. Cami avlusunda kimin tetikçi olduğunu nasıl anlayacaksın? Allah korusun, kim vurduya gitmek de var. Haluk haklıydı. Bıçak sırtı bir durumdaydım. Ya Kemal'i son yolculuğuna uğurlayacaktım ya da onunla birlikte ben de mezara girecektim. Teşvikiye Camisi'nin yolunu tuttum. Bir yandan da dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir'i arayıp CNN Türkiye yapılan ihbarı anlattım. Ölsem de bu törene katılacağımı söyledim. Emniyet Müdürü, ben her türlü önlemi aldıracağım ama siz de dikkatli olun Uğur Bey dedi. Çok geçmeden telefonum çaldı. Arayan Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'dı. Deneyimli bir ekip görevlendirdim, sizi cami önünde bekliyorlar dedi. Gerçekten de daha caminin önünde aracımdan iner inmez kendimi polis çemberinin içinde buldum. Polisler arasında avluya girdim. Herkes Kemal'in arkadaşım olduğunu biliyor ve başsağlığı dilemek için elini uzatıyordu. İşte o korkunç ihtimal de bu sırada beliriyordu. Ya bu uzanan ellerden biri tetikçiye aitse ve kurşunu sıkmak için uzanıyorsa? Başsağlığı diler gibi görünüp aslında vurmak için yaklaşıyorsa? Her ele endişeyle bakıyorum. Polisler de gerilmiş yay gibi tetikte duruyor. İyi de ne yapalım? Bu insanların çoğu ekranda tanıyıp sevdikleri Uğur Dindar'ı gerçek hayatta ilk kez yakından görecekler. Benimle ilgili olumlu kanaatleri ya pekişecek ya da hayal kırıklığına dönüşecek. Eğer ben başsağlığı dileyenlerin uzattıkları ellere aynı sıcaklıkla sarılmazsam, ya bu ne biçim adammış, elimizi sıkmaya bile tenezzül etmiyor, ayrıca polis ordusuyla korunuyor, demek ki cesaretini bundan alıyormuş diye düşünme hakkını elde ederler. Sadece düşünmekle kalmaz, bunu her yerde anlatırlar. Baktım olacak gibi değil, polisleri kenara çekerek arkadaşlar, gayretinize çok teşekkürler ama ben bu durumdan çok sıkılıyorum. Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Lütfen beni rahat bırakın, insanları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum deyip başsağlığı için uzanan elleri sıkarak ilerledim. Kemal'le tabutu başında son bir kez vedalaştım. Sevgili eşi ve çocuklarına başsağlığı diledikten sonra camiden ayrıldım. Karayoluyla Çanakkale'ye dönerken telefon bir kez daha çaldı. Arayan yine Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'dı. "Büyük geçmiş olsun," dedi. Tetikçiyi cami avlusunda yakalayıp kimseye fark ettirmeden gözaltına aldık. Bir kez daha ölümün eşiğinden dönmüştüm. Kemal Sunal iyi bir eş ve örnek bir babaydı. Çocuklarına çok düşkündü. Kendisine iyi bakar, kilosunu ve formunu korumak için sağlıklı beslenirdi. Gencecik yaşta ansızın aramızdan ayrılıp gitti. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Babalar gününde onu hatırladım. Sadece onu mu? Yukarıda özetle paylaştığım anımın da yer aldığı "İyi uykular sayın seyircileri" tutsak babalarına armağan etmek için imzalatırken satırların üzerine inci tanesi gibi gözyaşı döken çocukları, "Benim babam kurmay albay ama Silivri'de" diyen titrek sesli, dokunsanız ağlayacak yavruları, tarifsiz acıların birdenbire büyütüp koskoca birer insan yaptığı küçücük çocukları, sabah uyandığında babasının yatağına koşarak onun kokusunu sindire sindire içine çekmeye hasret kalan çocukları, babaların sevgi ve şefkatle okşadıkları mis kokulu çocuk saçlarını, tutsak gazetecilerin karda, kışta, dondurucu soğuklarda, bardaktan boşalırcasına yağan yağmurlarda ve bayıltıcı sıcaklarda cezaevlerine gidip gelirken büyüyen çilekeş evlatlarını, beni rahat yatağımda geceler boyu uykusuz bırakan o mahzun, o çaresiz çocukların hepsini hatırladım. O nedenle bu yazıyı yavrularına hasret babalarla, babalarına hasret tüm çocuklara armağan ediyorum. Necdet Özel'in Gözyaşları. 22 Haziran 2012 Sözcü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Dağlıca şehitlerini uğurlarken gözyaşlarını tutamayıp ağlamış. Necdet Bey'in fotoğraflarına bakınca nedense aklıma Doğan Güreş Paşa geliyor. Emekli Orgeneral Doğan Güreş, 90'lı yılların ilk yarısında Genelkurmay Başkanı'ydı. Tansu Çiller de Başbakan. Güreş Paşa, bir röportajında "Tansu Hanım şak diye emrediyor, ben tak diye yapıyorum" demiş, adeta emir subayı gibi konuşmuştu. Çiller'e hayrandı. Öylesine hayrandı ki, Atatürk portresinin sağ tarafına Çiller'in yüzünün yarısına yerleştirmiş, böylece ortaya çıkan Atatürk Çiller portresini Tansu Hanım'a armağan etmişti. Paşa bu şaheser buluşuna alkış beklerken büyük tepki almıştı. Doğan Güreş çok sertti. Levent Kırca, Olacak O Kadar programında Kenan Evren'le kendisine etek giydirip balık tutturunca küplere binmişti. Gülünüp geçilmesi, hatta teşekkür edilmesi gereken parodiyi ekrana getirdiği için sevgili Levent Kırca'ya söylenmedik söz bırakmamıştı. Levent ucuz kurtulmuştu ama benim durumum daha da vahimdi. Çünkü büyük suç işlemiştim. Beni divanı harbe, yani kurşuna dizilmeye kadar götürecek olan suçuma gelince. O yıllarda Hürriyet gazetesinde çalışıyor, Show TV'ye de Arena programını yapıyordum. Günün birinde gazeteye bir video kaset ulaştı. Kaset PKK yapımıydı. Görüntüler Fransız televizyoncular tarafından çekilmişti. Çekimler Kuzey Irak'ta PKK'lıların genişçe bir alanda toplanmalarıyla başlıyordu. Askeri bir birlik gibi sıraya giren teröristlere talimat veriliyor. Harita üzerinde de saldıracakları hedefin ayrıntıları gösteriliyordu. Ağır silahlar ve roketler katırlara yüklendikten sonra hedefe doğru yürüyüş başlıyordu. Gelinen yer sınır karakolumuzun kuş bakışı görüldüğü yalçın bir tepenin doruğuydu. Aşağıdaki karakol çim halı saha gibi aydınlatılmıştı. Işıl ışıldı. Bu görünümüyle adeta "gel beni vur" der gibiydi. Kaçakçıların güzergahı olduğu için çukura inşa edilmiş, terör başladıktan sonra da çevredeki kayalık tepelerde PKK saldırılarına karşı hiçbir önlem alınmamıştı. Daha fazlasını anlatmaya yüreğim el vermiyor. PKK'lılar gece boyu karakola roket yağdırdılar. Önce ışıklar söndü, ardından cephanelik infilak etti. Sabaha doğru karakolun tüm silahları susmuştu. Dağlıca acıları üzerine yüreğinizi bir kez daha yakmamak için şehit sayısını da yazmıyorum. Şu kadarını söyleyeyim. PKK'lılar Kuzey Irak'taki inlerine dönerken sevinç çığlıkları atıyordu. Sabaha karşı gelen bir helikopterin karakol üzerinde iki tur atıp geriye dönüşünü hiç unutamıyorum. Beni günlerce uykusuz bırakan bu kaseti ekrana getirmek, PKK propagandasına alet olmak anlamına gelirdi. Ayrıca yüreğim de el vermezdi. ama ekrana çıkıp bir şeyler söylemem, karakolların konumlarının değiştirilmesi için uyarılarda bulunmam gerekiyordu. Arena programında özetle şunları söyledim. Yıllar önce kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla çukur yerleri inşa edilmiş. Karakolların konumları mutlaka değiştirilmeli. Ayrıca çevredeki tepelerde baskınlara karşı pusu önlemleri alınmalı. Bunlar yapılmazsa maalesef daha çok şehit veririz. Bana teşekkür etmesi gereken Doğan Güreş ne yaptı biliyor musunuz? Ertuğrul Özkök'le haber gönderip Uğur Dündar bu tür haberleri yapmaya devam ederse onu divan-ı harbe veririm dedi. Korkacak, sinecek bir gazeteci değilim. Bu kez Şırnak Jandarma Alay Komutanlığı'nın denetiminden sorumlu olduğu bölgede bir Hizbullah kampının eğitim faaliyeti yaptığını haber verdim. Haberi Şırnak Emniyet Müdürü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi faili meçhul cinayetleri soruşturma komisyonuna verdiği bilgilere dayanarak yaptım. Zira bölgede faili meçhul cinayetler rekor sayıya ulaşmış, bunun nedeni olarak da PKK-Hizbullah kapışması gösterilmişti. Güreş Paşa beni divana harbe göndermekten vazgeçip canımı bağışladı ama ağır ceza mahkemesine verdi. Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandım ve beraat ettim. Aradan yaklaşık 20 yıl geçti. Teröristler yine bir karakolumuzu vurdu. 8 şehit, 19 yaralı. Düşünün, 20 yıl önce uyarmışım. Bu karakolların yerleri değiştirilmeli. Yoksa çok baskın yer, çok şehit veririz demişim. Ama yine Dağlıca, yine baskın. Bu kaçıncı Dağlıca baskını? Yitip giden yiğitler kaçıncı şehitler? Bizim topraklarımız içindeki karakollarda verdiğimiz şehit sayısını gelişmiş ülkeler neredeyse savaşlarda vermiyor. Bu tabloyu ortadan kaldırılması gereken bir numaralı sorumlu ise gözyaşlarını tutamayıp ağlıyor. Peki, Necdet Özel Bey'e bakınca aklıma niçin Doğan Güreş geliyor bilemiyorum. Silivri'ye hastalığa sırtını dönüp suçları henüz kesinleşmemiş silah arkadaşlarını unuttuğu için mi? İnsanlar suç işleyip cezaevine düşebilir, yargılama sonucunda hükümde kesilebilir. Ama insani ilişkiler kesilemez. Hele çocukluktan askeri ortaokullarda başlayan dostluklar. Cezalar çekilir, dostluklar sürüp gider. Ayrıca dost olmak, o kişinin suçuna ortak olmak anlamına da gelmez. Sorumun cevabı bu mu olmalı, bilemiyorum. Yoksa, kalemine ve kişiliğine hayran olduğum sevgili Bekir Coşkun'un iyi niyetli eleştirisine kızıp, onu saldırıların boy hedefi haline getirdiği mahkemeye verdiği için mi Necdet Bey bana Doğan Güreş Paşa'yı hatırlatıyor? İnanın bilemiyorum. Silah arkadaşlarına Necdet Bey'i soruyorum. İyi insandır, iyi bir emir subayıdır diyorlar. Ama yine de Necdet Bey'in resmine bakınca aklıma niçin Doğan Paşa geliyor bir türlü çözemiyorum. Çikolata Akan Çeşme 24 Haziran 2012 Sözcü. Çocukluğumun iki unutulmaz tadı var. Birincisi bisküvilerin arasına lokum sıkıştırıp yemek. Yani MHP lideri Devlet Bahçeli'nin deyimiyle püskevit yapmak. Diğeri ise çikolata. Hele kırılmış olarak satılan Beyoğlu çikolatasına bayılırdım. Özellikle bayram günleri paraları toplayınca arkadaşlarla ilk işimiz mahalle bakkalının yolunu tutmak olurdu. Bakkal Mehmet amca 3-5 kiloluk kutulardan kepçeyle aldığı bisküvileri kese kağıdına doldurur, lokumu da ayrıca külaha koyup verirdi. Bizim çocukluğumuzda çikolata çok pahalıydı. Doyuncaya kadar çikolatayı ancak rüyalarımızda yerdik. Ama her şey tertemizdi. İnsanların kalpleriyle birlikte gıdalar da henüz kirlenmemişti. Köşeyi dönmek için halkın sağlığıyla oynamak kimsenin aklının ucundan geçmezdi. Sahtekarlık yaptığı ortaya çıkan biri kaçacak delik arardı. Mahallenin çocukları bunların peşine düşer, arkalarından sahtekar, sahtekar, elinde kaldı mı kar diye bağırırdı. Önce ekmekler bozuldu, sonra her şey. Çocukluğumun tatları da toplumsal çöküşün enkazı altında kaldı. İlk büyük hayal kırıklığını arasına lokum sıkıştırıp afiyetle yediğimiz bisküvilerin üretildiği fabrikada yaşadım. Engellemeleri aşıp içeriye girdiğimizde gözlerime inanamadım. Makinelerin tümü kirpas içindeydi. Yoğun pas nedeniyle renkleri kahverengiye dönüşmüştü. Her tarafı örümcek ağları kaplamıştı. Teneke bisküvi kutularının içi fare doluydu. Farelerin bazıları öylesine iriydi ki içine zor sığdıkları kutularla birlikte kaçmaya çalışıyordu. Üretimde kullanılan kuyunun suyu mazot kıvamındaydı. Şimdi sıkı durun. Fabrikanın sahibi, o dönemin Gıda İşverenleri Sendikası ve Milli Prodüktivite Merkezi Başkanıydı. Bu şoku atlatmaya çalışırken daha beterlerini yaşadım. Bazı çikolata fabrikalarında son kullanma tarihi çoktan geçmiş çeşitlerin piyasadan toplanarak tekrar kullanıldığını ya da etiket değişikliğiyle sanki henüz üretilmiş gibi piyasaya sürüldüğünü gördüm. Mide bulandırıcı hilelere tanık oldum. Farelerden söz etmiyorum. Çünkü bir süre sonra farelerin kadrolu olarak çalıştırıldıklarına inanmaya başladım. Bunların büyük bölümü merdiven altı tabir edilen kaçak yerlerdi. Ancak aralarında Tarım Bakanlığı'ndan üretim izni almış olanlar da vardı. Hatta biri Amerika'ya bile ihracat yapıyordu. Hiç unutmuyorum. Denetimlerden birine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden İrfan Yılmaz'la birlikte gitmiştik. İrfan Bey çok dürüst, mevzuatı gayet iyi bilen, titiz ve çalışkan bir bürokrattı. Çikolata fabrikası sahibinin hazırlattığı ikram kolilerini almayı reddedince inanılmaz iftiraların hedefi olmuştu. Ülkede dürüstlük yılları bitmiş, dürüst olanların cezalandırıldıkları yıllar başlamıştı. Bisküviciler, çikolatacılar ve lokumcularda gördüklerim nedeniyle artık çocukluk tatlarıma veda etmek üzereydim. Bir gün İrfan Bey'e, "Allah aşkınıza beni hile hurda yapılmayan, hijyene dikkat edilen, ürünlerini gönül rahatlığıyla yiyebileceğim bir yere götürün. Koskoca İstanbul'da yok mu böyle bir yer?" diye sordum. "Olmaz olur mu Uğur Bey? Çok var. Gelin size örnek bir tesise götüreyim," dedi. Hiç haber vermeden Esenyurt'taki bir çikolata ve pasta fabrikasına gittik. Gezmeye başlayınca kendimi sanki çikolata fabrikasına değil de uzay laboratuvarına gelmiş gibi hissettim. Her taraf pırıl pırıldı. Makineler son teknoloji ürünüydü. Temizlik ve hijyen anlayışı en üst düzeydeydi. Öylesine titizlikle çalışılıyordu ki dayanamayıp ürettiğiniz çikolataları da bona geçiriyor musunuz diye takılmadan geçemedim. Aradan geçen yıllarda fabrika büyüdü, makineler yenilendi, dünyada bir benzeri olmayan yaklaşık 300 milyon euroluk eşsiz bir tesis haline geldi. Bu büyük başarıyı sağlayan kişi eğitimini ortaokul 1. sınıfta bırakmış, 13 yaşından bu yana gece gündüz demeden çalışan Selahattin Ayan adlı mütevazı iş adamı. Gece gündüz çalışıyor derken inanın hiç abartmıyorum. Fabrikadan gece 23'te çıkıyor, sabah gün ışımadan 3'te işbaşı yapıyor, günde 3-4 saat uyuyor. Rezidans olarak değerlendirse milyonlarca lira kazanacağı arsasında şimdilik pastacılık ve aşçılık okulu inşa ediyor. Rakiplerini kıskanmıyor. Hiçbirinin iş yerine acaba onlar ne yapıyor diye bakmıyor. Ödenekleri yetmediğinden resmi tören ikramlarında zorlanan kamu yetkililerine hazırladığı dev pastalarla karşılıksız yardım ediyor. Paraya pula değer vermiyor. Çocukların çikolatayı çok sevdiklerini bildiği için sık sık okulları davet ediyor. Öğrencileri fabrikanın girişinde çikolatadan imal ettiği, musluğundan çikolata akan çeşmede karşılıyor. Doya da çikolata içiriyor, minik elleriyle pasta yaptırıyor. Onları seyrederken çocuk olasım geliyor. Giriş katındaki salonda sergilediği fotoğraflar aynı zamanda ne kadar vefalı bir insan olduğunu da gösteriyor. Eski başbakanlar, bakanlar, genelkurmay başkanları, komutanlar. Bu kişilerin ikbal günlerinde çektirdikleri fotoğraflar o gün nereye asılmışsa bugün de aynı yerde duruyor. Zamana ve zemine göre fotoğrafların yeri değişmiyor. Köşesine çekilmiş olanların telefonlarına çıkmamazlık etmiyor. Hem sağlıklı, kaliteli üretim yaptığı hem de adam gibi adam olduğu için Selahattin Ayan, gıda konusunda benim gibi sıfırcı birinden bile 10 numara almayı hak ediyor. İyi geceler, iyi şanslar. 1 Temmuz 2012 Sözcü. Aylardır ulaşmaya çalıştığı belge nihayet önünde duruyordu. İçinden tamam diye geçirdi, artık bombayı patlatabiliriz. O sırada telefon çaldı, arayan patronun sekreteriydi. "Seni çağırıyor, hemen gel," dedi. Son dönemde patronun sık sık çağırmasına alışmıştı. Acaba yine ne oldu, kimin kuyruğuna bastık diye düşündü. Koridoru hızla geçip görkemli yönetim odasına girdi. Sekreter her zaman olduğu gibi güler yüzle ve ayakta karşıladı. Ülkenin en sevilen gazetecilerinden biriyle aynı ortamda çalışmaktan çok mutluydu. "Annemin özel selamları var, biliyorsun, o da seni çok sever," dedi. "Senin gibi güzel ve akıllı bir evlat yetiştiren annene selam ve saygılarımı söyle lütfen. Patronun neden çağırdığını biliyor musun?" "Hayır, ama bugün çok düşünceli." İçeri girdi, sekreterin dediği gibiydi. Patronun suratı bir karış asıktı. "Hayrola patron, nedir bu halin? Yine bir sorun mu var?" Otur da anlatayım. Babacan görünümlü patron önce hal hatırı sordu, sonra ekran başarılarını kutladı. Ratingin çok iyi, bana kazandırıyorsun. Teşekkür ederim dedikten sonra konuya girdi. Ama haberlerin beni sıkıntıya sokuyor. Dün yine arayıp uyardılar. Kim aradı? Kim arayabilir? O. Daha doğrusu onun adına nokta nokta aradı. Peki ne söyledi? Senin üzerlerine çok gittiğini, buna bir çözüm bulmam gerektiğini söyledi. Ne yapmışım? Nasıl üzerlerine gitmişim? Son programında bu dava ülkenin kırılma noktasıdır. Zulümle soruşturma arasında ince bir çizgi vardır. Soruşturmada bu çizgi aşılmıştır demişsin. Ona çok bozulmuş. Peki öyle değil mi? Siz de bu kanıda değil misiniz? Dava zulme dönüşmedi mi? Patron hemen cevap vermedi. Önündeki kahveden bir yudum aldı. Her tarafı kaşınıyordu. Omuzlarını, kollarını, göğsünü durmaksızın kaşıyordu. Halimi görüyorsun. Beni iyi dinle, dedi. Derin bir nefesle birlikte kahveden iri bir yudum daha aldı. Söylediklerin doğru ama bunları ısrarla anlatmak zorunda mısın? Bu kadar ciddiyet fazla değil mi? İnsanların eğlenmeye de ihtiyaçları var. Biraz da eğlendirsen fena mı olur? Ünlü televizyon habercisi artık yol ayrımına geldiğinin farkındaydı. Bu davada herkes suçlu ilan ediliyor. İnsanlar suçlu olmadıklarını ispat etmek zorunda bırakılıyor. Eğer bunun üzerine gitmezsek perde arkasında kimler olduğunu, kimlerin bu oyunu oynadığını görmek için çok geç olacak. Bizim görevimiz kimseye iftira atmadan gerçekleri gözler önüne sermek. Toplumu bilgilendirmek. Bizler yani iş gücü tıkırında olanlar, rahatımızı kaçıracak her türlü bilgiden kaçarsak, gelecek kuşaklara kendimizi affettiremeyiz. Patron kararlıydı ama sonuçta ben iş adamıyım. Haberlerin işlerime zarar veriyor. Anlaşılan bıçak kemiğe dayanmıştı. O halde bana müsaade patron. Mesleğimin ilkelerine ihanet etmeye, aynalara tükürmeye niyetim yok. El sıkışıp ayrıldılar. Okuduğunuz konuşma 1950'li yıllarda Amerika'da gerçekleşti. Ülkenin önde gelen televizyon kanallarından CBS'in patronu Paley, kendisine saygın reyting ve para kazandıran, televizyon tarihinin en başarılı habercilerinden Edward Morrow'a 3 aşağı 5 yukarı bunları söyledi. Kendisini arayıp Morrow'u işten atmasını isteyen faşist senatör Joseph McCarthy'ydi. Carthy'nin hedeflerine artık bir yenisi eklenmişti. Komünistlik yaparak hükümeti yıkmaya çalışmakla suçlanan Albert Einstein, Orson Welles, Bertolt Brecht, Charlie Chaplin, Arthur Miller ve Paul Robeson gibi aydınlar, sanatçılar ve düşünürlerin yer aldığı hainler listesine Edward Morrow'un da adı eklenmişti. Morrow'a atış serbestti. Uğramadığı iftira, yemediği küfür kalmadı. Faşist McCarthy senatoda konuşuyor, televizyonlara çıkıyor, elini cebine götürerek 200 kişilik bir suçlular listesi olduğunu öne sürüyordu. Bu liste sonraları 50 kişiye indi. Cadı avına dönüşen dava 4 yıl sürdü. Listedeki hiçbir kişinin suçluluğu kanıtlanamadı. Ama iftiraya uğrayanlar arasında intihar edenler, sefalete sürüklenenler ve Amerika'yı terk etmek zorunda kalanlar oldu. Örneğin Charlie Chaplin İsviçre'ye yerleşti. Aydınlar ve sanatçılar arasında işini gücünü kaybetmemek için muhbirliği seçenler de vardı. Zira 10 kişi ihbar eden muhbir hem soruşturmadan kurtuluyor hem de para içinde yüzüyordu. En ünlü muhbir ise yönetmen Elia Kazan'dı. Kazan, Rıhtımlar Üstünde gibi çok başarılı filmlere imza atmasına rağmen, Cadı Avı'nın acısını yaşayan meslektaşlarının lanetinden hiçbir zaman kurtulamadı. Bir suçlu gibi öldü. Dava bittiğinde Senatör McCarthy tüm inandırıcılığını yitirmiş, üstelik bir yığın pisliği ortaya çıkmıştı. Bir daha seçilemedi. Sokağa çıktığında insanlar suratına tükürürcesine bakıyorlardı. Her zaman doğruları söylemekten yılmadığı için işsiz kalan, iftira yağmuruna tutulan, itibarsızlaştırılmaya çalışılan televizyon habercisi Edward Morrow ise Amerikan efsanelerinden biri haline geldi. George Clooney onun insanlık tarihine geçen mücadelesini 2005'te beyaz perdeye taşıdı. Adını Morrow'un programını kapatırken söylediği "İyi geceler, iyi şanslar"dan alan film onun şu sözleriyle bitiyordu. Televizyonun gerçek amacı insanları meşgul etmek, kandırmak, eğlendirmek ve izole etmektir. Bunun farkına varmazsak, perde arkasında kimler olduğunu, kimin bu oyunu oynadığını görmek için çok geç olacak. İyi geceler, iyi şanslar. Ben de yazımı iyi pazarlar, iyi uykular sayın seyirciler diyerek bitiriyorum. İkinci ayrımın sonu, sayfa 44.